Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda dördüncüsü düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'ndeyiz ve Ericsson standındayız. Yanımızda da Ericsson Türkiye'nin genel müdürü Işıl Yalçın var. Kendisiyle hem buradaki standı konuşacağız hem de aslında Ericsson'un inovasyon anlamında Türkiye'de gençlere sunduğu fırsatlardan bahsedeceğiz, ama öncelikli konumuz Ericsson'un Türkiye'de geliştirmiş olduğu yerel teknolojiler olacak. Bunların hepsinden bahsedeceğiz ama öncesinde Işıl Hanım, merhaba, nasılsınız?
Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Siz?
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi Ericsson çok önemli bir teknoloji şirketi ve aslında içinden geçtiğimiz süreçte dünyanın da tartıştığı konuların merkezinde olan şirketlerden bir tanesi. En yaygın iletişim teknolojilerinden bahsediyoruz ve burada da sizin yeni nesil ürünleriniz var. Bu ürünlerin en önemli özelliği Türkiye'de geliştirilmiş ve ticarileşmeye müsait ürünleşme noktasına gelmiş aslında teknolojiler. Öncelikle nereden başlayalım isterseniz? Arkamda bir takım baz istasyonları görüyorum.
Evet.
Bizde de özellikle devletin de kamunun da baz istasyonu konusunda iletişim tarafına yerleşmeye önem verdiğini biliyoruz. Bunların hepsi sanırım Türkiye'de geliştirilen yerli baz istasyonları.
Doğru. Aslında Ericsson birkaç sene öncesinde yazılımı yerlileştirerek başladı işe. Evet. Ve birçok aslında baz istasyonu dışındaki yazılımların yerlilik sertifikasını aldık. Hı hı. Daha sonra bunu ekipmanla birlikte daha büyük çaplı düşünmeye başladık. Hı hı. Ve iki sene önce aslında radyonun bir kısmını burada üretmeye başladık. Sadece, hı hı, ekipman olarak. Ama sadece ekipman olarak ürettiğimizde yerlilik, %51 yerlilik sınırına ulaşamıyordum. Hı hı. Dolayısıyla daha sonra İsveç'in de desteğiyle burada yazılıma yönlendik. Hı hı. Ve yazılımla beraber yerli baz istasyonlarımız çıktı. Bu ilk prototipimiz. Hı hı. Sene sonu gerçekten Çorlu'daki fabrikamızdan ilk ürünleri müşterimize vermeye başlıyor olacağız.
Harika. Önce tabii şunu söyleyelim. Belki bilmeyenler olabilir. Türkiye'de bir ürünün yerli ürün sertifikası alabilmesi için %50 yerlilik oranı
51,
evet. %51 yerlilik oranı aranıyor. Tabii ne kadar üzerine çıkılırsa ülke açısından daha fazla değer kazandırıyor bu alanda.
Aynen.
Şimdi tabii buradaki baz istasyonları 4.5G şebekeyle ünlü baz istasyonları.
Evet. Şimdi buyurun. Onların özellikle bu ünitenin, baseband dediğimiz ünitenin aslında 5G versiyonları da çıktı. Aslında Türkiye'de henüz yok ama yani 5G versiyonları da geliyor. Bizim şu andaki hazırlığımız test ekipmanlarımızı 5G'ye doğru da yönlendirmek. Ve gelecek sene muhtemelen 5G ile beraber bazı, özellikle bazı ürünleri tekrar Türkiye'de üretmeye başlayacağız.
Şimdi zaten 5G tarafına geleceğim ama çok kafa karıştıran bir konu olduğu için, çünkü yerlilik kavramı çatısı altında insanların kafası zaman zaman karışabiliyor. Çünkü her firma kendi bakış açısıyla aslında biraz da yerliliği anlatmaya çalışıyor bu alanda. Burada siz yerli üretim derken bu geliştirmeyi nerede yaptınız? Nasıl bir ekiple gerçekleştirdiniz ve tam anlamıyla içindeki hangi parçalar ya da yazılım tarafında yazılım ne? Çünkü bazı firmalar yurt dışına geliştirilen yazılımın Türkiye'de Türkçeleştirilmesini de yerleştirme kapsamında anlatmaya çalışabiliyorlar. Evet. Hani biraz genel çerçeveyi bize çizebilir misiniz?
O şekilde olmuyor çünkü bunun denetimleri var. Ama şöyle başlayalım. Ekipmanın özellikle kartları, içindeki elektronik kartları tam dizilmemiş halde Türkiye'ye geliyor. Ve biz burada bunların tamamını burada dizip ve sonrasında da belirli test aşamalarından geçiriyoruz. Yani bu kart gerçekten...
Devre kartın tasarımı burada mı yapılıyor?
Evet. Yok, tasarımları zaten yurt dışında yapılmış, hı-hı, bu kartların. Çünkü bütün dünya kullanıyor, aynen, bunları. Hı-hı. Ama biz üretimini burada, hı-hı, yapmaya başladık. İki sene öncesine dayanıyor bu. Ve burada bütün testlerini yapıyoruz. Hı-hı. Yani bazen tabii arızalar oluyor. Tekrardan müdahale etmemiz, aynen, gerekiyor. Daha sonra ekipmanın tamamı radyo dahil kapatılıyor. Hı-hı. Ve tekrardan fonksiyonel, hı-hı, testleri yapılıyor. Daha sonra diğer bütün ek malzemelerle beraber, antenlerle beraber paketlenip sahaya öyle gönderiliyor. Hı-hı. Bu radyo için olan kısmı. Tabii yerlilik dediğimiz gibi belirli bir oranın üzerinde olması için yazılım çok önemli bir rol, evet, oynuyor. Ve hani öyle basit bir yazılımı burada yapıp yani gerekli onayları alma şansınız yok.
Çünkü gerçekten çok stratejik.
Denetime geliniyor ve bu denetimde bizim gerçekten ne yaptığımızı, hı hı, burada 4.5G'de yaptığımız software gerçekten denetleniyor. Hı hı. Hani öyle ben işte onu yurt dışından alayım burada adapte edeyim şeklinde olmuyor.
Bu yazılım Türkiye'ye özel mi? Yoksa hani Türkiye'de geliştirilen bu yazılım yurt dışına ihraç edilebilir mi?
Yurt dışında da ihraç edilebilir.
Çünkü yani ülkelerin bir takım isterleri farklılık gösterebiliyor zaman zaman.
Yok yani tabii bunların sonraki aşamalarda belirli adaptasyonları oluyor. Onları,
ama temel atıldıktan sonra?
Aynen öyle. Onları her ülkenin özelliklerine göre geliştirebilirsiniz. Bu baz istasyonu. Bunun dışında siz de biliyorsunuzdur bu sene özellikle transmisyon radyo link modüllerinde de özellikle 3 frekans için yerlilik şartı geldi. Bunlar 7-13-80 GHz radyolar için ve biz bunların tekrar hem yazılımını hem de donanımını burada yapmaya başladık. Bu ilk 3 prototipimiz. Şu anda fabrikanın son aşamaları tamamlanıyor ve sene sonu hatta Kasım sonu ilk radyo linklerimiz Türkiye'den çıkıyor olacak.
Siz tabii performans testleri, güvenilir testleri bunların hepsini yapmışsınızdır. Dünyadaki gerek Ericsson'un farklı ülkelerde geliştirdiği benzer ürünlerle, gerekse de rakiplerin geliştirdiği ürünlerle kıyaslandığınız zaman dünya ölçeğinde nereye koyabiliriz?
Yani
Türkiye'de geliştirilen bu ürünleri.
Bizim çalıştığımız firma burada Ericsson'un globalde kullandığı firma. Dolayısıyla bütün üretim standartlarına uymak zorundayız. Yani biz birkaç hafta önce Çorlu'daki fabrikaya gittik. Yani kıyafetinizden tutun yapılan, içeriye girmeden önceki yapılan bütün elektrostatik ölçümler dahi her şey yapılıyor. Ve dolayısıyla yapan ve üreten arkadaşlar da bu konuda tecrübeli olduğu için bu gerçekten dünya standartlarında üretilen ürünler oluyor.
5G'ye geçmeden önce son şunu sorayım. İhracat hedefiniz var mı?
Şimdi gelecek seneki amacımız önce Türkiye pazarı. Ama daha sonrasında Türkiye'de henüz sayılar çok yüksek olmadığı için yani yurt dışına kesinlikle açılmamız lazım. Çünkü ancak o zaman istediğimiz seviyelere ulaşabiliriz.
Tabii 4.5 şu an biz 4.5G'den bahsediyoruz ama Türkiye çapının 4.5G olgunlaşmasını ya da dönüşüm tamamlayamamış. Aslında pek çok komşu ülkeler var. Bölge coğrafyada potansiyel pazarlar var. Aslında orada ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim
Türkiye ben de. Çünkü Türkiye çok rahat ulaşılabilir bir ülke. Yani buradan malları yani özellikle karayoluyla çok rahat bir şekilde birkaç saat içerisinde en azından 5 ülkeye götürebilirsiniz.
Harika. Peki 5G dönüşümden biraz bahsedelim. Şu an burada gördüğümüz ürünler kolaylıkla 5G'ye dönüştürülebilir ürünler mi yoksa tamamen yeni bir sil baştan beyaz sayfa mı açmak gerekiyor?
Yok. Yani şu baseband unit'in yeni bir versiyonu var. O da buna yakın. Yani şekil olarak aynı. İçindeki kartın biraz farklılığı var. Ve tabii yazılım biraz değişiyor. Yani ek özelliklerle beraber. Ama bunu çok küçük adaptasyonla 5G'ye dönüştürebiliyoruz. Radyo üniteleri zaten birçoğu standart. Yani onların farklı birkaç farklı versiyonu var 5G'de. Ama onu da bir tanesini yaptıktan sonra diğerlerini yapmak aslında çok kolay.
Benim araştırdığım, okuduğum kadarıyla 5G tarafında bu tür donanımlar için temel aslında zorluk geliştirme aşamasında artan hıza bağlı olarak, artan bant genişliğe bağlı olarak cihazların üzerine biraz stresini atması. Hem termal anlamda hem de güç tüketimi anlamında. Herhalde o tarafla ilgili.
Evet. Zaten şu anda gelecek bir ürünümüz var. Onu bekliyoruz. Yani bu özellikle chipsetlerin yerleştirilmesi için farklı yöntemler var. Yani ısı yöntemleri var. Yani şimdiye kadar kullandığımız direkt yani bildiğiniz sizin yöntemlerle değil ısı yöntemleriyle yapılıyor. Dolayısıyla dediğiniz şeylerin önüne bu şekilde geçilebiliyor.
Harika. O zaman içeri geçelim isterseniz. Çünkü burada gerçekten ilginç demolar var. Buyurun lütfen.
İstiyorsanız buradan başlayalım.
Olur.
Bizim bahsetmedik ama bizim 3 tane araştırma geliştirme ofisimiz var. Biri İstanbul'da Teknik Üniversitenin içinde, bir tanesi İzmir'de 9 Eylül'de, Ankara'da da Bilkent'in içinde. Buradaki geliştirdiğimiz bütün demolar İzmir ofiste yapıldı. IoT garajımız aslında İzmir'de. Çok genç bir mühendis kadromuz var İzmir'de. 100'e yakın arkadaşımız İzmir ofiste çalışıyor. Ve biz aslında ne yapmaya çalışıyoruz? Endüstrilerle ve operatörlerle beraber farklı örnekler geliştirmeye çalışıyoruz ki onlara fikir verebilelim. Yani 5G ile beraber...
Vizyon çizmek aslında bu.
Vizyon çizmek. Çünkü herkesin şu andaki biraz da kafasındaki soru işareti biz 5G'den nasıl para kazanıyor olacağız? Yani biz kendimiz şirket olarak değil ama hem operatörler hem endüstriler 5G geldiğinde aslında ben ne yapıyor olacağım?
Tabii orada herkesin tabii bir ROI var. Yani yatırımın ne kadar kısa sürede döneceği hesabı
geri döneceği. Dolayısıyla aslında operatörlerin kafasında yani hem ben lisanslara para yatırıyor olacağım hem yazılıma ve donanıma para yatırıyor olacağım. Bunun geri dönüşümü nasıl olacak? Şu anda kullanılan cihazlar çok pahalı.
Evet.
Ama endüstrinin aslında faydalanabileceği birçok örnek var. Bununla beraber gerçekten soru işaretlerini şimdiden gidermek bizim de bir nevi görevimiz.
Şimdi burada çok sempatik aslında demolar var. Evet. Bir tanesi bir kuş yuvası.
Evet. Bu aslında bizim arkadaşımızın bir geliştirme tezi İTÜ'de. Ve bunu çalıştığımız birkaç firma var. Akıllı kuş kafesi diyoruz buna. Bunu ormanın herhangi bir noktasına koyduğunuzda buradaki piller yardımıyla ve toprağa giren bir sensör yardımıyla hem ısıyı ölçebiliyor, nemi ölçebiliyor. İçine koyabileceğiniz çok farklı sensörler var. Örneğin ağacın içindeki zararları, böcekleri tespit edip ölçebilecek bir sensör de koyabilirsiniz. Ve burada kullandığımız sensörlerin çoğu Türkiye'de üretim yapan firmalardan aldığımız yerli çalışan sensörler. Bunun tabii şu andaki maliyeti biraz yüksek. Zamanla bunun düşüp işte daha genele yayılmasını bekliyoruz. Ve bunu aslında merkezde bu nesnelerin interneti dediğimiz bir yazılımı da biz aslında İzmir'de geliştiriyoruz. Merkezde bir noktada uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Yani size yangın riskini, işte çok yağmur yağdı, nem oranı çok arttı. Yani farklı böcekler türedi ormanda. Bütün bunlara anında
aslında
iletebiliyor.
Aslında tüm ekolojik dengeyi takip etmek anlamında değil mi?
Evet, çok,
yani,
çok faydalı
bir taraftan
bir şey.
Geçmiş dönemde ülkemizde de üzücü orman yangınları yaşadı.
Doğru.
Belki onların daha erken anlaşılabilmesi değil mi?
O, tespit bu edilmesi anlamda, ve bildirilmesi çok önemli.
Bu açıkçası iki açıdan benim hoşuma gitti. Birincisi az önce dediniz de bir üniversitede bitirme tezi olarak proje.
Evet.
Burada hani hem özel sektör üniversite işbirliğinin bir örneği olması açısından güzel bir unsur, hem de ekolojik dengeyi takip olan, belki kim bilir Discovery Channel gibi ekolojik tabiatı takip eden kanallar bile bundan istifade edebilirler sonucunda.
Doğrudur.
Bölgeyi ya da ilgili tabiatı takip edebilmek için.
Bundan bahsedebiliriz. Bu da çok güzel bir örneğimiz. Yine İzmir'de geliştirildi. Yani zamanımız yok ama normalde bizim nesnelerin interneti yazılımı üzerinden bunu uzaktan hiç dokunmadan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun gerçek büyük bir versiyonunu biz FAS'a gönderdik. Oradaki bir müşterimiz ve FAS kralının görmesi için. Ve biz İzmir'deyken oradan kontrolünü sağladık.
Çok burada ilginç bir örnek oldu FAS örneği.
Bunun içinde de farklı sensörler var. Toprağın içinde, işte seranın içinde. Bunlar hem ısıyı hem nemi ölçebiliyor.
Hı hı.
Ve uzaktan yine yazılım üzerinden size haber verebiliyor. İşte ısı çok arttı. Camları açmamız lazım. Otomatikman camları siz açabiliyorsunuz. Bunu siz yapmasanız
ya da buna yapay zekayı koyuyorsunuz mu hiç müdahale
öyle
etmeden?
Tam onu diyordum. Yazılıma zaten koyduğunuz zaman kendisi otomatik buna cevap veriyor. Bunun gibi çok farklı örneklerimiz de var. Buradaki robotik kollarımız var. Endüstride farklı alanlarda kullanılabilecek robotik örnekler var. Akıllı ofis, şu anda bizim İzmir ofisin tamamı aslında akıllı ofise dönüştü.
Hı-hı.
Farklı sensörlerle karbondioksit oranını, ısıyı, nemi ölçüyor.
Hangi çalışan geldiğinde oksijen ne kadar azalıyor bunu takip edip ay sonunda ayın elemanını seçmek daha kolay olabilir.
O da iyi bir fikir, onu yapmadık ama yapabiliriz. Dolayısıyla bizim aslında İzmir bu açıdan çok önemli bir merkez ve biz şu anda çok farklı üniversitelerle, sadece 9 Eylül'e sınırlı değil, farklı üniversitelerle, 3 operatörümüzle ve endüstrileri davet ederek burada geliştirmelere devam ediyoruz.
Benim burada gördüğüm ve anladığım kadarıyla buradaki gösterilen ürünlerde güzel olan detay bundan artık ürünleşmiş olmaları. Yani bir talep, bir ister geldiği anda siz anında bunu kurabilecek durumdasınız değil mi şu anda?
Evet. Yani mesela şunun için bir talep var şu anda. Antalya'da büyük bir fuar var.
Hı-hı.
Hani yapar mısınız dediler bize. İşte BTK binasının içine acaba büyük bir örneğini koysak mı gibi birçok, aslında bunlar görüldükçe insanların aklında farklı fikirler geliyor ve uygulamalarla beraber bu daha da gelişecek.
Son olarak çok kısa Endüstri 4.0'dan da bahsedeyim. Bu da tabii şimdi tüm dünyanın gündeminde olan konulardan bir tanesi. Oradan arkadaşımız direkt.
Evet, size canlı örneklerini gösterebilir. Bu Danimarka'daki bir su sayacının örneği. Şu anda canlı fabrikada geliştirdiğimiz bir örnek ve çalışıyor. Burada bizim Çin'deki üretim fabrikasında da yine gerçek bir örnek. Bu da aynı şekilde Endüstri 4.0'la beraber ve 5G, yani şu anda 4.5G'de de birçok örneğini uygulayabilirsiniz. Yani sim kart takarak, farklı uygulamalarda neler yapabileceğinizi çok net olarak göstermek için geliştirdiğimiz. Ama 5G ile
birlikte özellikle hızın artması, erişim süresinin kısalması ve bir takım farklı servislerin de üzerinde konulabilmesiyle.
Yani 5G'de özellikle kritik endüstrilerde, yani gerçekten insan hayatının çok önemli olduğu, yani gecikmenin iyice azaldığı yerlerde daha da önem kazanacak. Ama mesela su sayaçlarının, işte otoparklarda şu andaki birçok örneğimiz aslında 4.5G ile de uygulanabilecek
son
örnekler.
Son olarak çok kısaca şunu da sorayım. Tabii Ericsson şebeke tarafında da çok büyük oyuncu ve şu an tüm dünyada 5G dönüşüm var.
Evet.
Hem dünyadaki 5G dönüşüm, hem Türkiye'nin de tabii bir 5G vizyonu var.
Evet.
Bu bağlamda ne noktadasınız?
Şimdi 5G ile ilgili biz aslında bu örneklerin haricinde şebekede de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ana şebeke tarafında gerçekten bunların artık sanal ortama taşınması, fonksiyonların sanal ortama gelmesi zamanla başladı. Neredeyse son 2 senedir operatörlerle beraber biz ana şebekeyi biraz daha sanal ortama taşımaya başladık. Bu devam edecek. Durmuyor çünkü sürekli geliştiği için devam ediyor. Radyo tarafında da tabii yeni radyoların gelmesini bekliyoruz tabii. Yani lisanslarla beraber ama belki öncesinde de geliyor olacak. Ama asıl önemli Ericsson'un bu spektrum paylaşımlı bir özelliği var. Ve mevcut bantta biz hem 4.5G hem 5G sinyalini basabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda operatörün biriyle yaptığımız canlı örneklerimiz var. Ve bu şekilde devam edecek. Ta ki işte lisanslar, spektrumlar netleşip canlı hale geldikten sonra daha da hızlanacak diye düşünüyoruz.
Tabii tüketici tarafında cihazlar çıkmaya başladı.
Başladı. Şu anda çok pahalı. Başladı. Biraz daha ucuzlaması lazım.
Hepimizin gönlünden geçen de o.
Evet.
Biraz daha ucuzlaması daha işlenebilir olması. Evet. İşin çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür
gerçekten
ederim.
Gerçekten çok güzel örnekler var burada. Ama beni en çok heyecanlandıran hemen üniversite özel sektör işbirliği hem de buradaki bir takım yeni nesil teknolojinin artık ürünleşme seviyesine gelmiş olması. Tebrik ederim.
Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet dostlar, Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nde Ericsson standaydık. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.